أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Zamanın, mekanın ve de insanın Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O Allah bize kitap gönderdi, kuluna indirdiği kitap. Kulu cennet ve cehennemle bizleri uyarsın diye gönderdiği bu kitap, Ashab-ı Keyfi anlattı. İki bahçesi olan öteki bahçesiz iki arkadaştan örnek verdi. Adem ve İblis kıssasına değindi. Küçük alıntılar belki o hadiseyi kafamızda canlandırsın diye yeterli görüldü. Musa ve Hızır kıssasıyla baş başa bırakıldı. Buyurun işte size hayat denildi sanki. Ve de Zülkarneyn, iki hayat sahibi, iki çağ sahibi, çağlar sahibi, zamanlar sahibi, mekanlar sahibi, dönemler sahibi olarak Zülkarneyn'den söz ediliyordu. Sanki ikinin tekrar ve tekrar anlamını hatırlayınca böyle çağrışım yaptı. İki çağ, iki karın, iki boynuz. Söyle onlara dedi Allah, dinlesinler, okuyacağım. Öyle de, ben tilavet edeceğim, onlar peşi sıra gitsinler. Ben ifade edeceğim, onlar tabi ve teslim olsunlar. Öyle söyle dedi Allah. Bir zikra, bir gündem, bir hatıra, bir anı, bir öğüt olsun diye dinleyin dedi Allah. Ona benzemek için okuyalım. Herkes kendince iki çağ sahibi mi dersiniz? Bir evlat olduğu dönem, bir baba olduğu dönem mi vardır? Hatta bunu uzatın, siz bazen dahası üçüncü çağda mı yaşarsınız? Ama el ermez, güç yetmez bir döneme geldik diye kenara çekildiğiniz zamanı hadi isterseniz karıştırmayalım. Çünkü o zaman dedesiniz, torunlarınız var. Ama çocukken aslında bir şey yapamıyorsunuz. İsterseniz gençlik bir dönem, olgunluk bir dönem. Var mısınız? Hadi siz de Zülkarneyn rolü oynayacaksınız. Size de Allah imkanlar verdi mi yeryüzünde? Her bir şeye bir imkan, birilerinin elde edemeyeceği, birilerinin elinde olmayan imkanlar size de verildi mi o fırsatlardan? Hadi kullanın bakalım, yürüyün güneşin battığı yere doğru. Kimi yerlerde güneş batmış, insanlar karanlıkta, karanlığın eşiğindeler. Bilmiyorlar ne yaptıklarını, ne yapacaklarını. Bu sefer o zulmün, o zulümatın içinde, o karanlıklar dünyasında cezayı hak edecek davranışlar yanında kulluğa sevk edecek, onları kulluğa davet edecek birilerini bekliyorlar. Var mısınız? Siz de bugün sizin dünyanızın Zülkarneyn olsanız. Güneşin battığı yere doğru. Güneş batınca gece. Güneş batınca aydınlık yok. Güneş batınca karanlığın ortasına doğru bir yolculuk başlar. İnsanlar güneşi kaybetmişlerse, bir yer ki, bir bölge ki, bir durum ki, eğer güneş yoksa, aydınlık ve aydınlatıcılar ortadan kaybolmuşsa, nur ve hidayetle insanların ilgisi yoksa, sana düşen onları uyarmak ve diyeceksiniz ki, demek zorundayız ki, gelin isterseniz zulmedersiniz, kendinize haksızlık eder, yanlış yaparsınız, sizi ben cezalandırırım ama yarın Allah daha korkunç bir ceza ile, görülmemiş bir ceza ile sizi karşılar. Dilerseniz amene yapar, amile salihat yaparsınız. O zaman da güzel güzel karşılıklar, hoş bir cennet sizi bekliyor. Buyurun, yapmaya ne dersiniz? Hadi gidelim, güneşin battığı yerler var. Güneş batıyor olan yerler var. Güneşle ilgileri kesilen, neredeyse kaybettikleri yerler var. Kaybedilen yerler var. Hadi güneşin battığı yerlere doğru. Peki ya doğuya gitmeyelim mi? Hadi bir de doğuya gitseydik, güneşin doğduğu yere doğru. Ama güneş öyle doğuyor ki apaçık, çırılçıplak hakikatler o kadar gözler önüne seriyor ki güneşin önüne hiç engel de yok orada. O kadar baş başalar ki gerçeklerle, o kadar iç içeler ki ama üzerlerine de bir şey yok galiba. Var mısınız? Hiçbir şey almamışlar. Sizin götüreceğinize ihtiyaçları var. Elbise olarak, bilgi olarak, çevre olarak, imkan olarak sadece size bakıp duruyorlar. Başka bir özellikleri yok. Hadi yürüyün, hadi isterseniz doğuya doğru, güneşin doğduğu yere doğru. Güneş hep doğudan doğar zaten, başka yerden doğmaz ama siz kendi doğunuzu daha iyi bilirsiniz. Size göre doğular vardır. Yani Zülkarneyn'in doğusuna benzer doğular, Zülkarneyn'in batısına benzer batılar senin dünyanda da yok mu? Allah seni ona benzesin, onu sana örnek olsun diye anlatmadı mı sence? Peki o zaman ben bunları anladım. Ya sen ne anlamıştın? Neydi o zaman bu Zülkarneyn kıssası diye düşün. Ben bu kadarını bulabildim. Efendim uzayda bir şeyler olabilir mi acaba diye düşünenler var değil mi? Uzayda bir yerlerde bir yerlere giderken böyle bir şeyler olsa, yani onlar beni Adem değil diyesi geliyor insanın. O zaman beni ilgilendiren bölüm sadece Allah'ın etkinlik ve egemenliği mi? O zaman yine dinlemek zorunda değil miyim Allah'ı ben? Allah git demiyor mu? Peygamberi gitmemiş mi? Doğulara gitmiş, batılara da gitmiş mi peygamber? Mekke'de Kabe ve çevresinin tüm doğu ve batılarını, zaten başka bir yön yok buna göre, gitmiş, dolaşmış, mesajını sunmuş, onlara bu işleri söylemiş, anlatmış mı? Hadi biz de gidelim. Bitti mi? Doğu tamam, batı tamam mı? Başka bir yer kalmadı mı? Doğu diyemeyeceğiniz, batı da diyemeyeceğiniz, güneşin doğduğu, güneşin battığı yer değil. Farklı bir meşgale, ayrı bir uğraşıyla baş başa bırakılan insanlar da var. Güneş doğmuş, ya ki batmış, ne fark eder onlar için? Çünkü ne güneşten haberleri var, ne batıştan haberleri var. Çünkü onların başında öyle büyük gaileler var ki, öyle büyük sıkıntılar var ki, ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bir toplum var. Yecüc ve Mecüc denilen birileri var. Onlar o kadar bozguncular, o kadar düzen bozucular ki, yeryüzünü onlara dar getiriyorlar sanki. Ne yapsınlar, nasıl yapsınlar diye uğraşan bir toplum var. Hadi bugün de oraya doğru gidelim. Sümme etbe'a sebeba. İmkanlarını yine kullandı. Allah ona yine fırsat tanımıştı, değerlendirdi. Allah'ın kendisini imtihan pozisyonda olduğunu unutmadan imkanlarını kulluğa kullanmak adına yürüdü ve devam etti. Hatta idâ belâgâ beyne seddeyn. İki sed arasında yaşayan bir toplum vardı. Vecede min dûnihimâ kavmen. Onlarla karşılaşıncaya kadar yürüdü, yürüdü. Zülkarneyn aleyhisselam hayatın imkanlarını yaşamaya, Allah'ın verdiği fırsatları değerlendirmeye, onları nasıl kullanacağımızı bize örnek göstermeye devam ediyor. Sonra yine bir fırsat çıktı, onu değerlendirdi, yürüdü. Hatta idâ belâgâ beyne seddeyn, iki seddin arasına kadar vardı. Şöyle bir sedd düşünün, bir engel, bir mania. Bir tarafta, bir tarafta, diğeri öbür tarafta ama ikisinin arasında bir geçit var. İşte orada da bir toplum yaşıyor, o iki seddin berisinde. Neredeyse iki dağ diyesimiz geliyor ama öyle değil. O kelime Kur'an'da da var. Kur'an Arapçası dağ kelimesini bilmez mi? Burada bir set, bir engel olacak. Siz bu kelimeyi Kur'an'da başka yerlerde de görmüş müsünüz bilmiyorum. Yani şöyle bir bakın, Kur'an size set tanıttı mı hiç acaba? Bir yerlerden hatırlıyor musunuz? Sedle ilgi kurabilir misiniz? Acaba seddi Allah ne zaman size söyledi? Mesela ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe avşeynahum fehum la yusirun diye bir ayet sanırım duydunuz bugüne kadar. Çünkü Kur'an'la biraz beraberliği olanlar zaten ilk önce duydukları surelerden biri. Hani elem tere li lafi üç kulfü bi elhamdan sonra bir de Yasin duyarlar. İşte o Yasin suresinin 9. ayetinde böyle bir kelime görüyoruz. Bir set sözü var karşımıza çıkan. Demek ki Allah ile yol bulmayanlar, Allah'ın dediğini dinlemeyenler ya da Allah ne derse desin ben inançtan yana değilim, inanmıyorum diyenler, lafı dinlemeyenler var ya, işte onların önlerinde bir set, arkalarında bir set. Gözleri kapalı, ne geçmişe ibret nazarıyla bakabilecekler, ne geleceğe ciddi kulluk problemiyle veya işte kulluk projesiyle bakabilecekler. Onlardan söz edilen ayette bir set kelimesini, hatta ikinci bir set kelimesini görmüştük. Demek ki bakın orada da iki set çıktı karşımıza. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden. İşte oradaki iki set, yoksa Yasin hani Kur'an'ın özetiydi ya, buradaki iki set onun açılımı mı dersiniz? Demek ki insanlar set ve set arasındalar, engeller arasında, manialar arasında, biri bir taraftan biri bir taraftan bir şeyler kapatıyor, kapatılmışlar. Peki oradaki seddin kimin tarafından yapıldığını pek net anlamadınız mıydı? Bakın gelin buraya, burada da setler var ve seddin berisinde bir kavim var ki, yani seddin arasına sıkıştırılmış bir kavim var ki, ya da sedden gelebilecek tehlikeler konusunda korunmamış bir kavim var ki, la yekâdûne yefkahûne kavla, neredeyse Zülkarneyn aleyhisselamla anlaşamayacaktılar bile. Yani dertlerini anlatamıyorlardı, zor durumda kalmışlardı, ezilmişlerdi, yıllar yılı kahredilmişler, helake sürüklenmişlerdi. Belki soyları kırılmıştı, belki boyları dağıtılmıştı ama neredeyse anlaşamayacaklardı. Ya da ayrı bir toplumun farklı bir alanda onlar uzağın uzağındaydılar, daha ötede yaşıyorlardı. Ve kendi dertlerini kendi kendilerine anlatacak güçleri kalmamış, cesaretleri kalmamıştı. Değilse konuşmayı bilmez, hayvanımsı biraz hayvanım tırak, aman işte az biraz kelime biliyor da derdini anlatamaz değil. Bakın hemen devam eden ayette ne kadar da net ifade ettiklerini görüyoruz dertlerini. Galu ya zel karneyn, dediler onlar, şu lafı anlaşılmaz adamlar. Öyle değil, lafı anlaşılmaz, söz bilmez adam değil bunlar. Ama cesaretleri yok, güçleri kalmamış elbette. Yanlarına, bölgelerine Zülkarneyn gelecek. Hayata hakim, zamana hakim, mekana hakim birisi gelecek. Elbette onun karşısında böyle onurlu, alınlar açık, göğüsler ileride, her istediğini çok rahat söyleyecek bir pozisyonda söyleyemeyecekler. Çünkü ihtiyaçları var. Sen de git bir yerlere, bak ki orada sana derdini apaçık söyleyecek durumda olmayan insanlar göreceksin. Apaçık diyemez tabii adam. Çünkü rahat konuşamayacak. Çünkü ihtiyacı var, senden bir beklentisi var. Diyecekler ki, dediler ki, inne Ye'cuc ve Me'cuc. Şu Ye'cuc ve Me'cuc denilen toplum var ya, şu seddin ötesinde olan toplum, müfsidûne fil ard. Gerçekten yeryüzünde bir bozgunculuk iddiasında bu adamlar. Düzen bozuyorlar. Alabildiğine ifsat ehli bunlar. Fehel nec'alu leke harcen ala en tec'ale beynena ve beynehum sedda. Ne dersin? Sen onlarla bizim aramızda bir set yapsan da bunun karşılığında sana bir haraç ödesek, para versek, biz imkanlarımızı, bütün nemiz var nemiz yoksa sana sunsak, kadınlarımızın göğsündeki sütü belki veremeyiz ama bütün yiyeceklerimizi versek, içeceklerimizi versek, azıklarımızı versek, bulunan bulunmayan nemiz varsa hepsini toplasak sana sunsak, ama yeter ki onlarla aramızda bir set yapsan, dediler. Bakın üçüncü bir set. İki set var ve bir üçüncüsü. Bir engel. Onlar aşamasalar, onlar geçemeseler, bir engel koysan aramıza, dediler. Bir dağ diksen anlamına gelmez bu iş. Bir engel. Ne dersiniz? Ye'cuc ve Me'cuc ne yapıyormuş? Müfsidûne fil ard yapıyorlarmış. Siz bu kelimeyi Kur'an'da çok duydunuz. La tufsidu fil ard dedi mi Allah size mesela Bakara suresinde? Hatırladınız mı? Böyle insanlar varmış. Öyle yapmayın denildiğinde onlar, aa biz ifsad etmek, düzen bozmak için yapmıyoruz ki. Biz aslında fitne fesat ortadan kalksın, iş düzene girsin, düzenlilik olsun, hayat bir istikrar kazansın diye ıslah edici olarak, düzenlilik olarak yapıyoruz bütün bu işleri. Siz nereden çıkardınız diye kendi yaptıklarına düzen, bizim teklifimize düzensizlik gözüyle bakıyorlarmış. Ye'cuc ve Me'cuc'le de görüşme imkanı olsa öyle mi derdi ki, öyle mi söylerlerdi ki? Bilmiyoruz. Yanlarına gitme hevesim de yok aslında. Ama galiba tüm ifsad ehli olanların böyle bir mantığı olsa gerek ki Allah ve minen nas diye bana Bakara'da öyle anlatmıştı. Siz de dinleyin, size de anlatır. Allah kullarına bilgilerini sunmakta haşa ve kella, ama kesinlikle cimri davranacak değil ki. İşte Zülkarneyn'e böyle bir dert anlattılar. Evet, demek ki konuşabiliyordular ama zor durumdaydılar. Sözleri vardı, ifadeleri vardı ama aciz durumdaydılar. Ya da çaresizlik içinde kıvranıyorlardılar. Çünkü çözümü bilmiyordular. Bunu yapabilecek kimse yoktu onlara göre. Ama birisi gelmişti yanlarına, farklı birisiydi. Güneşin doğduğu yere, güneşin battığı yere hakim birisiydi. Hayata hakimdi. Allah inna mekkennâ lehu fil ard diye onu tanıtıyordu. Ve âteynâhu min külli şeyin sebeba olarak tarif ediyordu. Böyle birisi yeryüzünde imkanlarla donatılan, fırsatlarla donatılan birisiydi.
Her şeyin bir imkanını, her şeyin bir fırsatını ona lütfetmişti Allah. Böyle birisini arz ediyorlardı kendilerini, dertlerini, sıkıntılarını ve dediler ki ey Zülkarneyn, bak durumumuz bundan ibaret. Bu Ye'cüc ve Me'cüc denilen insanlar, ne menem insanlar bilmem ama düzen bozuyorlar. Korkuyoruz, mahvediyoruz. Çocuklarımızın eğitiminden korkuyoruz. Mutfaklarımızda düzen değişikliğinden korkuyoruz. Kılık kıyafette, ziyaret ve ziyafette alabora olacağımızdan korkuyoruz. Her şeyimizi bozuyorlar. Bireysel ve toplumsal yaşantımıza müdahale ediyorlar. Veya bizim ne yapmamız, ne yapmamamız gerektiği konusunda bize karar merciği olarak kendilerini lanse ediyorlar. Ne isterlerse öylece dinlemek zorunda olduğumuzu kabul ettiriyorlar. Öyle ki her şey onların istediğine göre olacakmış. Oysa onların dışında bir karar merci istiyoruz. Belki de ne diyeceklerdi ki, biz Allah'ı dinlemek istiyoruz mu diyeceklerdi. Yoksa Zülkarneyn'in peygamberliğini bildiler, ona teslim olacaklardı. Cizye mukabile buyurun lütfen mi diyorlardı acaba? O kadarının detayı yok Kur'an'da ve ben susmak zorundayım. Ama bir teklifleri var. Ye'cüc ve Me'cüc düzen bozuyorlar. Yaşadığımız yerin düzenini alt üst ediyorlar. Var mısın, mümkün mü? Sana aramızda bir set yapman karşılığında bize düşen paraysa para, malsa mal getirelim, neyse verelim, ne yapacaksak. Bakın tekliflerinde bile kendi dünyalarını, kendi inanç dünyalarını yaşıyorlar. Şehirler arası otobüslerin duruş ve kalkış yerlerinden birindesiniz faraza. İsterseniz terminal deyin, isterseniz otogar veya bir yer işte. Bekliyorsunuz siz sıranızı, zamanınızı, şöyle kenar köşe bir yer bulmuşsunuz. Elinizde sizi yalnız bırakmasın diye taşıdığınız Kur'an'ınız var. Okumaya başladınız. Allah kimseyi kitapsız etmesin dediğiniz içinizden, bütün kalbinizle yöneldiğiniz içten, bütün damarlarınızda deveran eden kanlardan daha sıcak bulduğunuz, daha size yakın bulduğunuz bir ifadeyle sizi size anlatan o Kelamullah'ı, Kur'an ifadelerini sanki içmeye, özümsemeye, iç içe olmaya çalışıyorsunuz. Derken şöyle ihtiyarlığa yakın, gençliğin sonunda ya da olgunluğun başında birisi yaklaşıyor korkak ve ürkek adımlarla. Yavrum diyecek neredeyse, amca diyecek, beceremiyor, bir şey diyecek ama dedi, neyse başlangıcını siz de hatırlamıyorsunuz, önemli olan ağzından çıkan söz değildi, size hitap ettiğini anlıyorsunuz ve teklife bakın. Cebinden biraz para çıkarmakla meşgul ve size diyor ki acaba benim de geçmişlerime ya da babam ölmüştü ona ya da geçen sene annemi kaybetmiştim ona bir Yasin okur musun? Amca, bey, paşa, oğlum, kızım bir şey demeye çalışıyor size. Ya size yardım edecek, para verecek ve siz ona cehennemle o ölüsünün arasına bir set gereceksiniz herhalde. Ne bileyim ya bende mi bir farklı ya sizde mi bir aykırılık? Böyle geliyor aklıma. Değilse Zülkarneyn'e söyleyenler böyle söylemiyordular. Ama galiba öyle. Ya da ben okumak bilmem, sen benim yerime okur musun biraz der gibi. Ben yemek yemeyi bilmem, sen niye de ben doyarım anlamına. Daha bunun çarpıcı örnekleri var da dilim müsait değil, edebim müsaade etmesin inşallah. Anlıyor musunuz? Yani insanlar kendi yapacaklarını birilerine yaptırırken böyle para da teklif ederler mi? Yok, aslında hıyanet değil oradaki, kesinlikle. İsterseniz yemin bile ederim. Yani başınıza gelmişse karşıdakine öyle hain tavrıyla falan bakmayın. Ama o kadar işte, bilmiyor ki, söyleyin şimdi siz. Yoksa bu kavim Zülkarneyn'e para teklif ederken ne yani, sen saltanatın varsa bizim de paramız var, gel bizim uşağımız ol. Seni usta olarak ya da işte taşeron olarak ayarlayalım da buraya. Bu seddi yapıver, bu barajı, bu ya da dağı kuruver buraya mı demek istediler? Haşa, ben zannetmiyorum öyle diyeceklerini ama ne bilsinler ki, adamların dünyaları bu kadar. İşte onu söylediler ve kendilerince yapabileceklerini aman zar zor dediler. Yani anlaşılır anlaşılmaz dediler. Ağızlarından zor çıktı bu işler. Hep öyle değil mi zaten? Gelirler bin bir meşakkatle, babam öldü de sizlere ömür, Allah rahmet etsin filan. Sonra işte perşembe günü acaba yatsıdan sonra bir mevlüt okutsak hocam gelir misiniz, okur musunuz diyenler olur mu bazen? Pat diye alnının ortasına vuracak öyle mi o hoca efendi kimse? Öyle şey yok arkadaş. İslam'da bu yok, nereden çıkardınız? Kime? Nasıl dedin? O adam yaşı 45 yıldır neredeyse. Hadi beşini çık, 40 yıldır birilerinden bunu din diye öğrenmedi mi? Senin böyle babası öldüğü bir dönem zaten kafa yerinde mi değil mi belli değil. Öyleyken böylece anlatman çok İslami değil mi? O İslam'da var galiba. Nasıl da güzel söyledin. Birdenbire anlattın, bir tavır koydun ki adam allak bullak yerle bir oldu. Hatta topaç gibi bak yuvarlanıp gidiyor. Öyle değil. Güzel anlatacaktık, iyi söyleyecektik. Demek ki dışımızdaki insanlar zaten zor konuşuyorlar. Hele şu hoca takımı var ya. Allah hepimizin hayrını versin de Allah kimseyi hoca etmesin. Allah hepimizi iyi bir Müslüman etsin manasına söylüyorum. Bu dini yani herkes aynı seviye bilsin değil. Herkes birbirinden çok daha iyi bilmeye çalışsın ama özel bir sınıf olarak hoca sınıfı olmasın istiyorum manasına söyledim. İşte bu insanlar biraz dert dinleyebilseler, biraz konuşanlara izin verseler ama maalesef toplumsal bir baskı da oluşmuyor mu? Ben ziyarete gidiyorum, ben konuşuyorum, bana ziyarete geliyorlar, ben konuşuyorum. Öyle değil. Niye? Karşımdakiler galiba öyle bir kavim ki seddin berisinde vecede min dunihima kavmen la yekadune yefkahuna kavla. Seddin berisinde bu insanlar ekonomik ve sosyal baskıların içinde zedelenmiş kafalarla, parçalanmış gönüllerle, paramparça olmuş ciğer ve kalpleriyle ne diyecekler neredeyse diyemeyen, sözleri anlaşılamayan insanlar, öyle mi? Az biraz izin verelim bari bizim yanımızda. Seddin tehlikesinden, seddin ötesinin tehlikesinden kurtulmuş insanlar olarak şöyle biraz konuşsunlar. Ama geçenlerde birine izin verdiydim diye başlar şimdi bir arkadaş. Bir başladı ki lafı diyemedi, diyecekti, söyleyecekti derken yarım saat adam. Olsun ne olur ki? Yani hiç kimsenin hayatında yarım saat birine ayıracak zamanı yok, öyle mi? Bakın bu insanlar setlerin arasında, setlerin berisine, setlerin ötesindekilerin sıkıştırılmasıyla sıkışıp kalmışlar ve düzenleri bozulmuş. Ekonomik dünyanın meçhulleri var, sosyal hayatın meçhulleri var neredeyse. Bir yerlerden bir tür baskılar geliyor, herkes bir çeşit birilerini alabora etmeye çalışıyor. Gelin onları biraz dinlemeye çalışalım, birlikte dinleyelim. Belki de güzel şeyler söyleyecekler ama ilk etapta bakın yanlış söylediler. Onu biliyorsunuz değil mi? Yanlış söylediler, yani Zülkarneyn'e ne teklif ediyorlar? Yok efendim para versek filan diyor, haraca bağlasan bizi. Hemen de veremeyecekler galiba. Ben kelimeden biraz öyle anladım. Onu çağrıştırdı kafamda. Yani şimdi biraz verelim, sonra sütlenelim, biraz daha sağırsın gibi. Onlar da buna alışmışlar. Böyle veresiye model mi? Yoksa anca hepsini ödemeyiz mi? Tabii galiba hakim pozisyonda olanlar Müslüman olmayınca bugünkü mevcut ellerindekilerle yetinmeyecekler de daha sonrakilere gelecek yıllara da sarkacak bu iş. Hatta bir ömrünü bloke edebilirse, hepsini haraca bağlarsa, ömrünü değil, bu dava dedemden kaldı filan diyordu birisi. Eğer bana ne diyeceksen oğlumun oğlu oldu. Yani böyle nesilden nesile, babadan oğula, oğuldan torundan torunun çocuğuna böyle devam ede giden bir haraca bağlama işi var galiba. Öyle söylediler ama bakın Zülkarneyn aleyhisselam dedi ki قَالَ مَا مَكَّنِّي ف۪يهِ رَبِّي خَيْرٌ فَاَعِنُونِي بِقُوَّتٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا. Ne dediniz? Sizle onlar arasında bir set germem istediniz, öyle mi? Yani onların size etkilerini durduracak bir mania, bir engelden mi söz ettiniz? Tamam, hadi öyleyse ama sizin bana haraç vermeniz, sizin hayatınızı ipotek etmem gerekmiyor benim. Çünkü Rabbimin bana verdiği imkanlar çok daha hayırlı. Bunu böylece bilesiniz ama güç ve kuvvet konusunda kendi başıma yapamam elbette. Yani fert olarak, beden olarak, güç olarak, bilek gücü, diz gücü, bel gücü olarak hadi yardım edin bana da sizlerle onlar arasında bir engel yapayım, sapa sağlam olsun. Set istediler, radma yapıyordu ama demek ki onlar öyle isteyeceklerdi. Zülkarneyn işi daha iyi bilen olunca o da böyle yapacaktı. Siz öyle söyleyin, ben böyle yapıyorum, ihtiyacınızı anladım, konuyu bildim diyordu. Bakın kesin sesinizi anlamıyorsunuz siz. Ne seddi be, oraya sed yapılmaz ki, radma yapılır demesi gerekmemiş. Meğer ki öyle davrandı. Radma aşılması imkansız diyebileceğimiz ya da sapa sağlam ve ciddi, delinmez, yıkılmaz, ortadan kaldırılması güç bir engel anlamına gelecektir. Sed de bunun bir başka çeşidi. Yani ben bana düşen kadarını yapayım, yapalım bakalım ne yapabilirsek dedi ama ne istedi onlardan? Gücünüzle yardım edin bana. Çünkü benim güç olarak bir insanım, tabii onun dışında Allah'ın verdiği güçler ayrı demişti. İslam dininde bu konuyla ilgili şöyle bir söz hatırladınız mı? Aleyhissalatü vesselam der ki, ben tekeffele li en la yes'elen nase şeyen fe tekeffelu bihil cenne. Kim ki bana insanlardan hiçbir şey istememeyi garantilesin, ben de ona cennet garantilerim. Bunu böyle hiçbir şey istemeyeceksin anlamına kesin istek yasağı şeklinde anlayamıyoruz. Çünkü mesela ben sizden günde 100 sayfa meal okumanızı istiyorum. Yasak olduğuna da inanmıyorum tabii. Hatta 6 günde bitince meal, 7. gün eksikliklerinizi tamamlayın. Sonra bir hafta boyunca yine günde 100'er sayfadan 600-700 sayfa hadis okuyun. İstiyorum elbette. Ya da evinize gelmişsem, karnım açsa sizden yemek istemeye hakkım var. Aslında bu size sizin görevinizi hatırlatmak gibi istek değil mi? Yani ey ev sahibi, misafirin aç bunu bilesin diyorum. Sen de sana düşeni yapıyorsun. İstemek değil gibi de elbette. Peki ya başka istekler? Birinin Müslümanlığını, ötekinin yanlışına engel olmayı elbette isteyeceğiz. Yani bu tür istekler olacak da ama bakıyoruz. Kişi galiba bu istekler konusunda şöyle bir ölçü kazanacak. Yani hiçbir şey istememeyi garantileyeceğiz de, hiçbir şey istemeyeceğiz de, herhalde kendi kendimize yapabileceğimiz şeyler konusunda kimseden bir şey istemeyeceğiz. Çünkü sahabe bu hadisi şöyle anlamış. Atıyla giderken ya da henüz yola başlıyor, kamçısı yere düşüyor. Yandan geçen bir Müslüman bu attan inip de alıp yeniden binme zahmetine katlanmasın diye yolunu şöyle değiştirip kamçıyı alacak ve verecek niyetinde. Bu güzel onun için. Ona yasak değil bu duygu. Ama hemen beriki attaki anında atlıyor yere, kamçıyı alıyor kendisi ve de yeniden biniyor. Yani kendi yapacağı işi kendisi yapıyor. Askıda elbiseniz mi var? Askıya mı asarsınız bilmem. Aleyhissalatü vesselam öyle diyorsa askının şeklini biçiminde sorarsınız peygamberden. Ama ben çıkardığınız elbiseleri besmele çekip dürüp koyun. Değilse şeytan giyer gibi hadisler falan hatırlıyorum. Ayrı şey, misafir gidince bu iş olur mu olmaz mı? Elbise dürüp koyma yerleri mi yapılsın yoksa girişlere, yoksa askılar daha mı güzel oluyor zannediyoruz, onu ben bilmiyorum şimdi. Konuyu dağıtmamız da gerekmeyecek elbette ama siz oradasınız ve ev sahibi size elbisenizi giymek konusunda yardım edeceğim diyor. Siz kendiniz giyebilirseniz giyiverin tabii ama giyecek durumda değilseniz yardım etsin. Yani ayağınızda bir arıza varsa, kolunuzda bir hastalık varsa ya da bir tarafınızda bir ihtiyaç hissettiren bir böyle zayıflık, acizlik durumu varsa elbette yardım etsinler canlar isterse. Sen kendin gidecek durumdaysan kendin git ama değilse birisi atıyla arabasıyla götürsün, olmazsa sırtına alsın Müslümanlar ve götürsünler. Elbette ben bana düşeni kendim yapabilme imkanına sahipsem yapacağım ama onun ötesinde birileriyle yardımlaşmak durumundayım. Hele ki imtihan konumundan dolayı birileri bana yardım edecekse, yani sen ayet anlatıyorsun, sen hadis anlatıyorsun diye birileri bana bedeni yardımda, mali yardımda bulunacaksa ben kaçmak zorundayım. Hatta öyle kaçacağım ki o ortamın tamamen ötesinde kendime yeni bir hayat kurmalıyım. Çünkü helakin eşiğine davet ediyorlar da bilmiyorlar. Ey Müslümanlar, Müslümanların imtihanlarını zorlaştırmayın demek zorundayız. Yani ben benim işimi kendim yapsam, kendim yapabileceğim işi kendim yapsam, bu sefer kimi Müslümanlar da bu noktada ters uca gidiyorlar da ev sahibi olarak misafir giderken neredeyse yerinden kıpırdamıyorlar bile. Öyle değil. O onun görevi. O kalksın, kapıyı açsın, şöyle kapıya doğru yürüsün, hatta dış kapıya kadar beni göndersin. Yani misafiri uğurlama işi vardır sünnette ve yapmak zorundadır. Hatta belki bir 5-6 metre, hatta en fazla 8 metre uzunluğunda bir bahçe içinde eve uğradım da ev sahipleri oradan bahçe kapısına kadar, yani sokağa kadar gelme lütfunda bulunmadılar. Bu benim bir kaybım değil. Benim ne rütbem artacak ne bana makam mevki tahsis edilecektir. Ama ev sahibinin görevidir, yapmak zorundadır. Lakin bunu bireysel planda hizmete tahvil etmeye hiç kimsenin hakkı olmasın. Eğer birilerini seviyorsanız, hele ki Müslümanlığından dolayı seviyorsanız, bir de onun Allah peygamber anlatma işi var da onun için sevginizi artırmışsanız sakın ha ona kendi bireysel yaşantısında hizmet ve hürmet konusunda haddi aşıp da onu dengesizliğe itmeyin. Yani birilerine muhtaç hale getirmeyin. Koydunuz önünüze yemeğinizi, şöyle et ekmeğin bir kenarını sen, ortasını ona yedireceksin pozisyonda. Onu rezil de etme, onu perişan da etme yani. Ezme tabir caizse, o da kendi alsın ve yesin. Ama Allah kimseyi muhtaç etmesin. Gerçekten kendisi sofradaki ekmeği alıp da ağzına götürecek durumda değilse, kemal edeple, hürmetle gerçekten hiç de ezmeden, bu iş çok güzel, ben de böylece cennet kazanayım isterim elbette, bir Müslümana yardım benim vazifemdir de ve ağzına lokmayı da götür, hatta suyu da ver, sütü de ver için, o ayrı şey. Ama yapabilecekse bırak kendisi yapsın herkes. Öyle yaptı ama yapamayacağı noktada dedi ki, bana bedeni güçle, yani siz kendiniz beden olarak amelinizle gelin yardımcı olun dedi. Çünkü Allah'ın bana verdiği imkanlar elbette çok daha hayırlı. Siz o imkanların bende olduğunu bilmeden söylediniz ve bilesiniz. Yani ma mekkenni fihi rabbi hayrun fe'inuni bi kuvvetin ec'al beynekum ve beynehum radma. Rabbim bana ne imkanlar verdiyse bütün bu imkanlar elbette çok daha hayırlıdır sizin vereceğinizden. Ben sizin vereceğinize muhtaç olmak istemiyorum. Peki Allah kime neler vermedi de başkasının vereceğinden hayırlı değil? Allah kimseyi kendisinden başkasına muhtaç etmesin. Yani ne diye bende varken birilerinin elindekine göz dikeyim öyleyse? Bilmem ifade edebildim mi? Yani Zülkarneyn aleyhisselam da vardı ve birilerine göz dikmeyecekti ondan dolayı. Kendisininki zaten yeterdi kendisine. Onun kulluğuna sebep kadar Allah zaten veriyordu elbette. Ama bir bölgeye uğradınız, duvar yapmak zorunda kaldınız, karşılığında karnınızı doyuracak bir ekmek ya da yanında bir tuz isteyeceksiniz. Bu sizin hakkınız ki daha önce Musa aleyhisselam size öğretti zaten onu. Karşılığında yemek kadar, yani hayatınızı doğrultacak, yürütecek, belinizi doğrultacak kadar bir ekmek istemeye elbette hakkınız var. Ama o haldeyseniz, zordaysanız, hatta bilirsiniz Musa aleyhisselamı, Firavun'un zulmünden kaçmak durumunda kalmıştı. O haksızdı, adaleti gözetmez, muhakeme etmeden ceza verirdi diye. Allah da kalbine öyle koydu, Mısır'dan çıktı, Sina'yı şöyle güneyden, kıyıdan takip etti, Medyen'e kadar geldi. Orada bir toplum baktı ki koyunlarını suluyor. Kenarda iki kız gördü, koyunlarına sahip olmaya çalışan. Onlara dedi, nedir işiniz? Onlar durumlarını anlattılar, böyle böyle. Bizim babamız ihtiyar, önce onu söylediler. Yani ne işiniz var der gibi anladılar. Öyleydi elbette, ne işleri vardı iki kızın orada. O kadar adamın arasında ama başka çareleri yoktu. Ekmek zorunda, yemek zorunda, can zorunda, hayat zorundaydı. Onun için orada bulunuyorlardı. Şimdi de bir yerlerde erkeklerden kenara çekilmiş iki kız görünce aynı şeyi mi hatırlıyorsunuz? Onların da babalar çok ihtiyar mı ki? Hiçbir şey öğretecek durumda değil mi ki? Yani onların hayatıyla hayatını ilgilendiren konuda onlara imkan sağlayacak hiç kimseler yoktu. Ondan mı oradalar ki? Peki ya orada kazanacaklarını elde etmeseler ölürler mi ki? Yani bunların da koyunlarını elinden alsan, sütleri bitse, yünleri bitse onlar da ölürler mi ki diye bir bakın düşünün. Ben pek o kadarını bilmiyorum ama aklıma gelmiyor değil elbette. Sonra anladı meseleyi. Onların koyunlarında suladığı kenara çekildi ve dedi ki Rabbim senin göndereceğin her hayra ihtiyacım var. Edeple güzelce diyordu ki ya Rab karnım aç. Yorgunum, elbiselerim paramparça olmuş, onca yol gelmişim ya da ayağımda ayakkabılar kalmamış belki de. İşte bu durumda sen bana hayır olarak ne gönderirsen ona ihtiyacın var. Oradaki adamlar bunu anlamadı diyor Darimi'de bir rivayet. Ama o iki kız anladı meseleyi ve gidip babalarına dediler ki böyle böyle oldu ve bu adam gerçekten ihtiyaç içinde ama böyle istedi. Elbette güzelce istedi tabii, güzel isterdi. Hatta kızlar gelip de babamız sizi çağırıyor deyince bu yaptığın işe mukabil hayır diyordu. Kesinlikle. Babaları Şuayb aleyhisselam ama buyurun işte yemek diye kendisine misafir olarak ikram etmeye çalıştığında eğer o yaptığım iş karşılığındaysa kesinlikle hayır. Çünkü biz yaptığımız iş karşılığında dünyalık almayan bir ailenin çocuğuyum ben diyordu. Çünkü Yakup oğullarındandı, İsrail oğullarındandı. Elbette öyle demesi gerekiyordu. Ama öteki de dedi ki, Şuayb aleyhisselam da, biz de misafirimize ikram eden bir kavmiz, öyle bir aileyiz, buyur misafir olduğun için yemek zorundasın diyordu. Biz de insanlarla beraberliğimizde böyle olsak ne kadar tatlı değil mi? Elbette Müslümanlık azıcık olunca güzel, daha çok olunca sanki düşünemiyoruz bile. Bir arkadaşın benimle işi var, benim bir başka arkadaşla işim var, gitmek zorundayım. Hadi dedim gidelim, seninle de orada konuşuruz. Vardık, dedim ki bize bir oda ayırabilir misin? Şimdi insanların odaları kış günü de sıcak, nasıl olsa kaloriferleri var ya. Geçtik bir kenara ve aklıma geldi. Dedim biz bu kadar Müslümanız ve rahat ediyoruz. Bak nasıl da güzel. Hiç onun aklına bir şey gelmiyor. Benim aklıma gelmiyor. Oturuyoruz, konuşuyoruz, dur diyoruz, git diyoruz, filan ediyoruz. Peki ya? Ya biraz daha iyi. Bütün ayetlerin hakim olduğu, bütün hadislerin uygulandığı bir ortamın Müslüman olsak. Yani Allah ve Peygamber dedi diye yaşayan Müslümanlar olsak ne dersiniz? Herhalde çok daha güzel olacağına inanıyorum. Ve dedi ki siz yardım edin bedensel olarak, ben de size bir radma, bir engel, aşılmaz bir engel yapayım. Sapa sağlam olsun hem. Atuni zübaral hadid. Siz demir bloklar getirin, kütleler getirin, demirler. Artık onlar böyle haddaneden çıkmış demirler mi getiriyorlardı? Yoksa onlar toprakla böyle bütünleşmiş, yani henüz topraktan süzülmemiş demir külçeler mi getiriyorlardı? Ya da bu dağ demir madenidir denilen yer vardı da oradan dağı söküp geliyorlar taş gibi blok halinde, sanki demir mi getiriyorlardı? Bilmem ama demirler getirdiler, blok blok, parça parça, bölük bölük, koca koca demirler getirip yığdılar. Hatta ila seva beyne sadefeyn, bir kelime daha. İki dağ arasını, iki yamaç arasını birleştirecek kadar onu yığınca, peki önü arkası filan, ya neydi ki orası, yoksa orası çukur muydu ki, ikisinin arasındaki bu set nasıldı, düşünebiliyor musunuz? Şöyle düşünemiyorum ben, yani bir dere içine giriyorsunuz, iki taraf dağ yamaç, oralardan geliş gidiş yok da işte dereden gelen bir tehlike var, yol da oradan gelir zaten. İkisinin arasını böyle dağ gibi yığdı Zülkarneyn aleyhisselam, sonra üfledi. Evet öyle değil, kalen fuku, evet üfledi ama yani onu yaktı, sonra üfledi, demirci körüğü gibi onu böyle kor ateş haline getirdi, yani eriyecek hale geldi. Hatta idâ cealehu naran, ateş gibi olunca kale tuni üfrig aleyhi kıtra, getirin dedi, şimdi de üzerine erimiş bakır dökelim. Demek ki o bölge bakırı biliyordu, o bölge demiri biliyordu. Allah zaten yeryüzüne demiri indirdim diyordu, ben yarattım. Demir ki güçte ve kuvvette kullanılıyordu, demir ki adalette kullanılıyordu, demir peygamberlere lütfedilen kitapla mizanla beraber zikrediliyordu. Siz Hadid suresine bir daha müracaat edin. İşte burada da bu demir külçeler, demir kütleler birbirinin peşi sıra yan yana getiriliyordu. Onlar ateş gibi kızarınca mı, yoksa eriyip ateş denizi gibi olunca mı, içine bir de erimiş bakır dökülüyordu. Ama ya aralarını kaynaştırıyordu veya o eriyenin içine giriyordu, ya sarı gibi, tunç gibi oluyordu, ya bir başka şekil, hayır ama radma oluyordu. Yani Kur'an'daki gibi oluyordu, başka türlüsünü bilemiyoruz. Demek ki o arkada kalan Ye'cüc ve Me'cüc denilen insanların beriye geçmelerine engel oluyordu bu iş. Yani onlara öyle bir imkan sağlıyordu ki orada düzen bozanlar düzen bozmaya imkan bulamıyorlardı. Gayret edeceklerdi, hareket edeceklerdi, dirayetlerini, firasetlerini kullanacaklar. Ama her şeye rağmen Zülkarneyn aleyhisselamın seddini aşamayacaklar, radmini aşamayacaklar, bu tarafa geçemeyecekler. Yani bu insanların düzenini bozamayacaklardı. Hadi isterseniz çok işari bir tefsir olacak ama yani böylecedir demeye elbette cesaretim yok ama Kur'an okurken ben sesli düşünüyordum, siz de onu duyuyordunuz. Ama ne yapayım, ben kendi başıma bir odada konuşuyorum, sesim size kadar geliyor diye böyle bir mazeretim olsun. Peki siz de böyle sizin düzeninizi bozmaya yeltenen birilerine gitseniz peygambere, yalan yanlış da olsa önce bir teklifte bulunsanız, şu aramıza bir set çek de bu insanlar bizim düzenimizi bozmasın deseniz, peygamber bir set yerse demirle mi olur, bakırla mı? Kur'an'la mı olur, sünnetle mi? Ayetle mi olur, hadisle mi? Sizi siz olarak hayata çağırmakla mı olur, ya da başkasını size tanıtmakla mı, size kendinizi öğretmekle mi olur, yoksa başkasını öğretmekle mi? Artık peygamber nasıl isterse öyle olsun. ya ekonomik dünyanızı düzene koymakla mı, ya mali dünyanın ötesinde bir sosyal gerçeklik var, onu size anlatmakla mı, yoksa sosyal ilişkilerde eğitimi belirlemek, üzerine bir de ekonomik kaygı ve kavganın düzenini dökmekle mi olur, onları siz düşünün. Benim aklıma bunlar geliyor. Sanki böyle bir set geriliyor. Yani hayata bakış düzeni. Bana ekonomik dünyada ambargo koyacaklarmış. Ben de desem ki ben oruç tutmayı seven birisiyim zaten. Neydi benim evime gelmesini yasaklayacağınız? Bakkala gidince, markete gidince benim almama yasak koyacağınız neydi? Kola mı? Aa, ömrümde içmedim ki içmeyi veririm. Devam zaten içmiyorum. Ne çay mı? Engelleyeceksiniz. Peki içmeyince ölür müyüm? Burnum bir daha mı delinir? Kulağım kopar mı dersiniz? Peki ya ne vermeyecektiniz? Zeytinin envai türlü çeşidini bana yasaklayacaksınız. Peki peynirde mi? Ama tuz var mı? Ekmek var mı? Onlar devam mı? Yani siz beni öldürmeye niyet etmiyorsunuz da ekonomik bir ambargoyla beni terbiye etmeye niyet ettiniz ha? O sizin terbiyeniz olacak galiba. Hadi var mısınız? Ey kendilerine ekonomik ambargo konulanlar, siz karşıdakini terbiye etmeye var mısınız? Öyle niyet ediverseniz her şey düzene girer gibi geliyor. İstemiyorum bundan sonra senin ürettiğini almayacağım dediğin insan sana yalvaracak, bilmiyor musun acaba? Ama ben birilerini öyle terbiye etmek değil, birilerine böyle bir set çekmek gerektiğine inanıyorum. Yani bütün sosyal ilişkilerde bir eğitim programı, yani öyle eğiteceksiniz ki demir gibi karakterler eriyecek, sizin istediğiniz gibi olacak, eğitim olacak belki bu, ya da o hale gelecek ki onun üzerine bir de onun ihtiyacı olan bir bakır bölümünü göndereceksiniz. İşte öylece yeni bir şekil, yeni bir düzen, yeni bir toplumsal yapı kazanacak insanlar. Sonra فَمَسْتَاعُوا اَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبَى. Ne onu aşabilecekler ve ne de delmeye güç yetirebilecekler. فَمَسْتَاعُوا وَمَسْتَطَاعُوا. Kelime aslında aynı da Kur'an'da böyle aynısının tekrarı belki dile ağır gelir diye mi nedir? Böyle söylendiği olur. Siz bunu Musa Hızır kıssasında da görmüştünüz. Ne güçleri yetebilecek üzerinden aşmaya, ne imkan bulabilecekler delip bir yerden geçmeye. Peki nedir böyle bir set? Zülkarneyn setti. Zülkarneyn yaptığı set, o elbette farklı olacak. Söyleyin, bu kıssa nerede anlatılıyordu? Kur'an'da. Hangi sure? Kehf suresi. Peki Kehf suresinde Zülkarneyn aleyhisselamla ilgili anlatılan bir tek bu mu? Elbette hayır, hatırlıyorsunuz değil mi? Güneşin doğuş yerine gitti, batış yerine gitti. Ne kadar acayip bir gidişti onlar. Peki onlara akıl erdirdiniz de bu mu kalmıştı? Dahası Musa Hızır kıssası size söylemedi mi? Bırakın o tür akıl erdirme işlerini, teslim olun biraz da diye. Biraz da öteye, biraz da beriye, biraz da başa doğru gidin. Ashab-ı Kehf de öyleydi zaten. Ama bütün bunlardan çok daha önemli bir bölüm vardı. Diyordu ki Allah 9. ayette, اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Yani siz Ashab-ı Kehf ve Rakim olayını Allah'ın ayetlerinin en acayibi mi zannettiniz? Durun, sıkı durun, geliyor daha nice acayipler. O da bu surede anlatılanlar. Peki onun dışındakiler? Allah'ın bize anlatmadığı nice nice böyle kendisinin bildiği öyle ayarladığı şeyler elbette var. Peki acaba bu set nerede? Yani dünyanın neresinde? ...diye peygambere müracaat edenlerin arasında. Efendim yani mekan olarak bilmiyorum ama Kur'an zaten bana böyle anlatıyor. Mekke'den çıkacaksınız. Şöyle bir arık deveyle şu kadar gün, güçlü deveyle bu kadar gün gittikten sonra, öyle dememiş Allah. Hani çölde bir yol tarifinden söz edilir. Adam çölde sormuş, demiş ki falan vahaya gideceğim. Neresi, nasıl giderim? Demiş güneşin batış istikametinde gideceksin. Sorduğu gün pazartesi, pazartesi günü soruyor. Perşembe gün ikindin sola döneceksin diyormuş. Yani öyle bir yöntem bile yok Kur'an'da, demiyor Allah. Mekke'den çıkacaksınız, yürüyeceksiniz, şu kadar gideceksiniz, gemiye binip bu kadar gideceksiniz. o limanda bir taş var, bir ağaç, iki deniz birleşti filan diye işaret olur. Öyle de yok burada. Yani bir imkan daha verdi Allah. Yürüdü gitti ve iki seddin arasında bir kavmi buldu ya da berisinde. İşte öyle bir yerde. Ama bakın ben kendim şöyle anlamaya çalıştım. Bu set bir yerlerde. O yerlerin ötesinde Yecüc ve Mecüc, yani düzen bozucu insanlar var. Benim kafa düzenimi, aile düzenimi, inanç düzenimi ya da benim ben düzenimi bozan insanlar var, bozmaya çalışan insanlar. Ve ben berisinde peygamber gelene kadar kendimce uğraşsam bile, peygamberi bulunca sevinip ona ey Allah'ın elçisi, ey Allah'ın kendisine imkanlar sunulan kişi, bize bir engel kıl da şu insanlar bizim düzenimizi yapmasın dedi, bozmasın dediler. Zülkarneyn de onlara bir imkan olarak bir set, bir radma geri verdi aralarına. İşte bu set burada, benim düzen bozucularımla benim aramda. Ben böyle bir seddin berisinde yaşayabilirim ama ben bana düşeni yapayım. Gücüm yettiğince demirler mi getiririm, eğitimler mi ortaya koyarım, gücüm yettiğince üstüne bakırlar mı dökerim ya da şimdinin demiri neyse, bakırı neyse onunla hayatı böyle bir engellemeye, onların bana müdahalesine engel mi bulmaya çalışırım? İşte öyle bir set var bir yerlerde. Ama öyle ki قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي, bu bir Allah'ın rahmeti olarak var olur o zaman. Yani bir set gerilir, bir radma yapılır ama Allah'ın bir rahmeti olarak, yani ben yaptım, ben astım, ben kestim demiyor Zülkarneyn aleyhisselam. Elbette peygambere yakışmaz zaten. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ. Yani ama gün gelince ben size delemezler dedim, aşamazlar dedim ama bu ebediyen böyle zannetmeyin. Gün gelince her şey bitecek. Her şey yerle bir olacak. Yani bu dümdüz olduğu zaman, yerle bir olduğu zaman, paramparça darmadağın olduğu zaman, dağlar kalmadığı, toz bulutu gibi savrulup atıldığı, halaç pamuğu gibi darmadağın olduğu zaman, kıyamet koptuğu zaman, ve kâne vâdu rabbi hakka, ki bu haktır, mutlaka olacaktır, o zaman biter elbette. Yani ve tarakna ba'duhum yevmeizin yemucu fi ba'd. Biz onların ve terakna ba'dahum yevmeizin yemucu fi ba'd. Biz onların bir kısmını bir kısmı üzerine o zaman salıveriyoruz. Dalgalanırcasına birbiri üzerine öyle giderler ki ve nüfika fissur, ama sura da üfürülmüştür artık. Fe cema'nahum cema, hepsini bir araya toplarız. Bu bölüm ayetle kimilerinin farklı anlamasına karşın ben bir sonrakiyle söyleyeceğim. 100. ayet okuyorum. Ve aradna cehenneme yevme idin lil kafirine arda. Yani Allah onları cehennemi inkar edenler adına bir cehennemin karşısına koyuverecek. Yani kafirler cehennemle baş başa oldukları bir günden söz ediliyor. Bir kıyamet sahnesi öncesi sura üfleniyor. Allah hepsini, bütün varlıkları bir araya topluyor. Kafirler elbette cehennem için. Allah'ın bir vaadi vardır. O gelince, her şey dümdüz olunca bu setin de işi bitiyor. Öyleyse şimdi böyle bir set vardır anlıyorum. Ama bu set mekan olarak nerede olmasını bilmem gerekmeyen bir settir. Tıpkı Musa ve Hızır kıssasında gidilen yerin neresi olduğunu bilmediğim ve bilmem gerekmediği gibi, tıpkı Ashab-ı Kehf'in nerede yaşayıp nereye giderken hangi mağarada yıllar ve yılı beklediklerini bilmemem gerektiği ve bilmediğim gibi, bunu da bilmek zorunda değilim. Efendim dünyayı baştan sona dolaştım, kesinlikle böyle bir set görmedim diyenlere, galiba baştan sona dolaşmadığınızı siz de biliyorsunuz deme cesaretindeyim. Çünkü mesela bir ansiklopedik bilgi olarak karşımıza çıkıyor. İkinci Cihan Savaşı'nda uçakta bir pilot, bilmem Himalayaların dışında farklı bir yerde bir dağın doruk noktasından geçerken ölçü vermiş. 9000 bilmem kaç metre kadar yükseklikte bir dağ tespit etmiş. Peki hani o dağ? Gidiliyor, bakılıyor, aranıyor, ediliyor ve yok biliniyor. Yok değil ama var biliniyor. Nerede olduğu bilinemiyor bazen oluyor. Ya da bir başka alan, Himalayalarda öyle bir ayak izine rastlanıyor ki aman efendim kocaman 3 metre uzunluğunda 2 metre eninde hayvan ayağı deseniz değil insan ayağı deseniz böyle insan olmaz. Zaman zaman bir yerde bazen başka bir yerde görülürmüş filan diye böyle insanlar bir yerlerden bazen habersiz olduklarını biliyorlar. Yoksa bu Yecüc ve Mecüc toplumlardan birileri de böyle dalga dalga gün olacak, zaman olacak, kıyamette elbette salınıp gidecekler mi? Belki öyle de olacak. Yoksa herkesin Yecüc ve Mecüc'ü farklı mı ki? Hepsedin arasına sıkıştırılmış, berisinde ve ötesinde insanlar olduğu bir hayal aleminde canlandıracağınız ortam mı ki? Ben o kadar cesaretim yok. Ama tekrar ediyorum, bu benim için bir örnek hayattır. Peygamber benim de birilerinin düzen bozuculuğuna karşı seddimi yapmakla görevli olabilecektir. Ben bana düşeni yapmak durumunda olacağım. Ben bana düşeni yaptıktan sonra elbette peygamberin seddinin berisinde kıyamete kadar rahat yaşayabilirim. Ben benim kıyametimi bilirim. Benim seddim benim hayatım boyunca devam eder mi? Elbette benim kıyametim kopuncaya kadar devam edebilecektir. Onun ötesinde bir şeyler anlamıyorum. Kale هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي İşte bu bir rahmet, işte bu bir lütuf. Allah bize böyle bir imkan verdi de ondan. Demek ki düzen bozuculara karşı dirençli olma bir rahmetmiş Allah tarafından. Hayatımın düzenini bozmaya çalışanlara ama kılık kıyafette düzenciler, yeme içmede düzenleyenler, arkadaş yemeğe davet edeceksin ama yemek düzenini biz belirleyeceğiz diyenlere bir kere daha mı söylesek? Peki ya Allah belirlese ne dersiniz? Ona hiç de düzen gözüyle bakmıyor insanlar. Gelinin kıyafetinin, başının saçının yapımının düzeninden söz edenler ya Allah'a sorsaydık mı ki bir de onun istediği düzen neydi ki? Beldeler ve belediyelerde düzenler, memleketler ve ülkelerde düzenler, insanlar kendi kendilerine düzen iddiasında bulunuyorlar. Üstelik Allah'ın hayır onlar bilmiyorlar, gerçekten düzen bozucular onlar demesine karşın hala insanlar rahmet ve merhametle bir düzen yapmak yerine Allah'ın rahmet ve merhametiyle, lütfuyla, izzet ve ikramıyla düzeni gerçekleştirmek yerine bakın ki düzen bozuculuktan yanalar ve buna düzen iddiasında bulunuyorlar. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي Allah'ın vaadi gelince yani Allah ne zaman isterse o zamana kadar kalacaktır bu engel. O zaman cealehu dekka o yerle bir olacak, paramparça olacak, artık dümdüz olacak, onu göremeyeceksiniz bir daha. Yani bu yapılan seddin fonksiyonu, görevi bitmiş olacak. Hepten o yerle bir olan bir set değil artık, darmadağın dağlar, ormanlar, ovalar her şeyle birlik yok olacak. İşte Allah onu öyle yapacak kıyametin hemen öncesinde ve de ve kâne va'du rabbi hakka Allah'ın vaadi haktır. Allah dediyse yapar. Allah'ın dediğinin ötesinde bir şey yoktur. Allah nasıl isterse öylece yapacak, yerine getirecektir. Çünkü kıyameti anlatan bir haberde Fecr suresinde Allah der ki kella izâ dükketil ardu dekken dekka 21. ayet. Arkasından da melekler ve Rabbin gelecek meleklerde saf saf denilecek. Demek ki yeryüzü gün olacak, darmadağın yerle bir olacak. İşte o döneme ait bir bilgiyi burada Allah Yecüc ve Mecüc'le Zülkarneyn ile ilgili haber veriyor bize. Ve tarakna ba'dahum yevme idin yemucu fi ba'zın. O gün onlar kimisi kimisinin üzerinde dalga dalga sanki haşir meydanına ya da alanlara, insanlara, bir yerlere, bir taraflara dağılacaklar. Ve nüfika fissur, Allah sura üfleyiverecek, üfleti verecek artık. Görevli melek yat borusunu çalıverecek artık. Kalk borusunu öttürüverecek. Bakmışsınız ve cema'nâhum cema, hepsi bir araya toplanmış. Ve aradna cehenneme yevme idin lil kafirin arda. Kafirler o gün cehenneme arz olunacaklar. İnkar edenler, hakkın yaşanmasından yana olmayan, kamufle edip gündemden kaldırmaya, örtbas etmeye çalışanlar cehenneme arz olunacaklar. اَلَّذ۪ينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ ف۪ي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْر۪ي ف۪ي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْر۪ي Onlar çünkü Allah'ın vahyinin, gerçeklerin, zikrin gündemden kaldırılması konusunda çaba sarf eden insanlardı. Kör davranıyorlardı, perdeliydi sanki onlar ve kânû lâ yestatîûne semâ, dinlemeye de güçleri yetmiyordu sanki. İşte böyle bir hayat programıyla onlar imtihan olunuyorlardı. Sonunda da cehennemi boylayacaklar. Allah korusun. Velhamdülillahi rabbil âlemin.